Ayrım 33.
Sayfa 426. Zirveyi ve çevresini uzunca bir zaman savunacaklarını düşünerek artan peynir ekmek bölüştürülüp torbalara yerleştirildi. Sakalar tulumları doldurdular. Teyemmüm ederek yatsı namazını topluca kıldılar, helalleşip gece yarısından önce yola çıktılar. Çaldağ'ın güney yamaçlarından yukarı tilki gibi sessizce tırmandılar. Baskın için yayıldılar ve zirvedeki Yunan birliğin içine birkaç noktadan birden süngüleriyle hışım gibi daldılar. Zirve ve çevresini temizleyip mevzilendiler. Saat 1'di. Savaşın 9. günü başlamıştı. 31 Ağustos. Cephe karargahında genel olarak gündüz uyunuyor, gece çalışılıyordu. Ama günler o kadar hareketli geçmekteydi ki gündüzleri de uyumak pek mümkün olmuyordu artık. Fırsat bulan uykusuzluğunu 5-10 dakika kestirerek gidermeye çalışıyordu. Hepsinin gözleri küçülmüş, avurtları çökmüştü. İsmet Paşa başkomutanın yanına saat 1'den sonra gelebildi, yorgun ve sıkıntılıydı. Sol kanatta düşman faaliyeti hızını kaybetti ama merkezde cepheyi yarmak için durmadan saldırıyorlar. Yarın da saldıracaklardır. Kemalettin Sami Bey Çaldağ'ına bir alay sevk etmiş. Çal'da bu gece sadece bu alay var. Öbür birlikler ancak sabaha yetişebilir. Bu gecemiz çok kritik. Çaldağ'ın elden çıkma olasılığını dikkate alarak Kızılırmak'ın doğusuna çekiliş planlarını hazırlamaya başladık. Sustu. Gözler başkomutana döndü. İsmet Paşa'yı başını önündeki haritadan kaldırmadan dinlemişti. Halide Edip Hanım ordunun en kötü olasılığa göre hazırlık yapmasına alışmıştı ama yine de içi titredi. Çaldağ elden çıkarsa ne olacağını da anlatmışlardı. Üzüntüden yanmaya başlayan gözlerini Mustafa Kemal Paşa'ya dikti. Şimdi başını kaldıracak, gerçekçi bir insan olarak herhalde karargahın yaptığı hazırlıkları onaylayacaktı. Sonra da geri çekilişin ayrıntılarını konuşacaklardı. O kadar emekle ve ümitle kurulmuş ve bugüne kadar ölümüne direnmiş olan gazi orduyu çekiliş yollarında düşündü. Millet bu ikinci çekilişin acısına ve yüküne katlanabilir miydi? Nefesini tuttu. Mustafa Kemal Paşa başını kaldırdı. Yoğun düşünce anlarından sonra gözleri koyulaşıyordu. Şimdi de öyle olmuştu. Çaldağ elden çıksa da çekilmeyeceğiz dedi. Kazım Paşa şaşırdı. Nasıl olur paşam? Başkomutan nasıl olacağını anlattı. Yunan 10. tümeni sabaha karşı taarruza geçti. 190. alay arka arkaya süngü hücumları yaparak Yunanları önce durdurdu, sonra zirveden iyice aşağıya sürdü. Alay hayli kayıp vermişti ama savaş azmi azalmamış, tersine artmıştı. Siperleri geliştirdiler, ağır makineli tüfekler için taştan yuvalar yaptılar. Puslu sabah aydınlığı içinde kımıldayan her Yunanlı kurşunu yiyordu. Nişancı erler kuş uçurtmuyorlardı. Zirvedeki bu çılgın alay yüzünden 10. tümen ilerleyemez oldu. Çal'ı ele geçiremiyordu. Albay Sumilas tümeninin bütün toplarının zirve ve çevresini dövecek biçimde yaklaştırılıp yerleştirilmesini emretti. Alayı tepeleyip ilerleyemediği için kol ordudan ve ordudan azar işitmişti. Alayın gözcüleri dağın etek ve yamaçlarındaki her hareketi gözlüyorlardı. Topların toplandığını da gördüler. Belli ki alayı yoğun ateş altına alacak, sonra taarruza geçeceklerdi. Hızla siperleri ve bağlantı yollarını derinleştirdiler. Sığınakları büyütmeye çalıştılar. Ağır makinelileri sakladılar. Toplar ateşe başlar başlamaz korunaklı yerlere çekildiler. Zirve kızıl ateş ve kara duman içinde kaldı. Dağ uyanmış bir yanardağa benzedi. 190. alayın mevzilerini bir saatten fazla top ateşine tuttuktan sonra 10. tümen harekete geçti. Alay çok kayıp vermiş, sığınaklar yıkılmış, siperlerin çoğu allak bullak olmuştu. Sağ kalanlar ve yaraları ağır olmayanlar silah başı ettiler. Savaş başladı. Sakalar, ağırlıkçılar, sağlıkçılar, aşçılar, tabur imamları, flamacılar, borazanlar da sahipsiz kalmış tüfekleri alıp savaşa katıldılar. İlerleyemeyen 10. tümen taarruza ara verdi. 3. kol ordunun sabah raporu General Papulas'ı delirtmişti. Sesi karargahı sarsıyordu. Bir alay tümenimizin içine dalıyor, zirveyi koruyan birliği temizliyor, en önemli yeri ele geçiriyor, koca tümen bu alayı defedemiyor. Ezip yürümeyi başaramıyor ve Çaldağ'ını işgal edemiyor. Oysa ben dün krala ve hükümete Ankara'ya yürüdüğümüzü bildirmiştim. Bugün Çaldağ'ını ve Haymana'yı istiyorum. Teğmen Şevki Efendi'nin güncesinden. Durmadan yürüyerek Çaldağ'ına geldik. Dağın güneyine mevzileniyoruz. Burasını tek er kalana kadar savunacağız. Tümenimiz 15. tümen çok kayıp vermişti. Henüz subay ve askerce ikmal edilmediği için bölüklerimiz çavuşların komutası altında. Geri çekilen 1. süvari tümeninin 11. alayından 2. bölük kayıptı. Esir düşmüş olacaktı. Esir olmayı büyük onursuzluk sayan alay komutanı ıstırap içindeydi. Kendi alayından bir bölüğün esir olmasını affedemiyordu. Bir süvari esir olmaz, dövüşür ve şehit olur. İkinci bölük esir olmamıştı. Geri çekilme kargaşası içinde yolunu kaybetmiş, Yunan tümeninin içinde kalmış, Çal Dağı'nın sarp vadilerinden birine çekilip saklanmıştı. 70 kişiydiler, su yoktu. Mataralarındaki ve heybelerinde taşıdıkları küçük testilerdeki suyu içmediler, peksimetleri yemediler, atlara verdiler. Tehlikeyi sezen eğitimli savaş atları sessiz duruyorlardı. Bölük tam anlamıyla araziye uymuştu. Bölük komutanı dört bir yana atsız keşif kolları çıkardı. Alayına kavuşmak için bir gedik arıyordu. Bölük iki gün böyle yaşayacak, üçüncü gün buldukları bir boşluktan sızarak düşman içinden kurtulacak. O sert affetmez alay komutanı bölüğünü eksiksiz karşısında görünce utanmayı bir yana bırakıp askerin önünde sevinçten çocuk gibi ağlayacaktı. Albay Şükrü Naili Bey'in komutasındaki 15. tümen dağın güney eteğine yerleşirken başkomutanın otomobili de dağın kuzeyindeki bir yükseltiye tırmanıyordu. Bu küçük tepeden dev bir boğaya benzeyen Çal Dağı ile altın sarısı Hayman Ovası görünmekteydi. Fevzi Paşa ve Yarbay Salih Omurtak otomobille yakınlardaki grupların komutanları atlarla önceden gelmiş bekliyorlardı. Komutanların yanında grup ve bazı tümenlerin kurmayları vardı. Tehlikeli durum yüzünden hepsi mutsuz ve hayli telaşlıydı. Başkomutan komutanların ve kurmayların ellerini sıktı, hatırlarını sordu. Çok iyi dövüştüklerini söyleyerek teşekkür etti. Yatışmalarını sağladıktan sonra Çal Dağı'nı göstererek konuya girdi. Bütün çevreye hakim güzel bir dağ, elimizde kalması çok iyi olur, kalması için ne mümkünse yapın, baş üstüne. Elimizden çıkarsa geçerli kurallara göre savaşın aleyhimize döndüğünü, yenildiğimizi düşünenler olacaktır ama böyle düşünmekle yanlış yapacaklardır. Komutanlar ve kurmaylar bakıştılar. Başka ne düşünülebilirdi ki? Çünkü biz alan savunması yapıyoruz. Bu yöntemde hakim yer düşüncesinin yeri olamaz. Bir ordu aklını ve anlayışını koruyorsa onun için mevzi önemli değildir. Bir asker her yerde savaşır. Tepenin üstünde, tepenin altında, derenin içinde, ovada, her yerde. Öyleyse Çal Dağı'nı da her alan gibi şiddetle, inatla savunacağız. Eğer elimizden çıkarsa araziye mahkum olmayacağız. Durup cephe kurmak için illa dağ tepe aramayacağız. Elverişli bir yer bulmak için kilometrelerce geriye gitmeyeceğiz. 500 metre, 1000 metre geri çekilip yeniden cephe kuracağız ve aynı azimle savaşa devam edeceğiz. Salih Bozok gergin, kavruk yüzlerin birdenbire gevşediğini gördü. Bu açıklama yüzlerce yıllık savunma anlayışının yerine her türlü taktik yaratıya açık, esnek bir savunma anlayışı getiriyor, hepsini düşündüren düğümü çözüyordu. Fevzi Paşa da rahatlamıştı. Büyük bir saygı ve şefkatle Mustafa Kemal Paşa'nın sırtını sıvazladı. Albay Sumilas'ın 10. tümeni yeniden taarruz için hazırlık yaparken, General Kondurlis bir tümeniyle Çal'ın, iki tümeniyle de Haymana'nın güneyine taarruza geçti. Çok acımasız bir savaş başladı. Ortalık kan gölüne döndü. Türkler her taarruz girişimini ölümün üzerine yürüyerek süngü hücumuyla söndürüyorlardı. Yunan subaylarının askerleri taarruza kaldırmak için zorladıkları, genç subayların askerlerine örnek olmak için kendilerini feda ettikleri görülmekteydi. Savaş alanı Yunan ölü ve yaralılarıyla doldu. Çok kayıp veren Yunan tümenleri savaşı kestiler. 15. tümenden bir müfreze Çal'ın batı zirvesine ulaştı. Müfrezenin komutanı Yüzbaşı 190. alayın dün geceden beri burada direnerek Çal'ın düşmesini önlediğini biliyordu. Görevi devralmak ve alay komutanı Yarbay Sabit Bey'in ellerinden öpmek için mevziye girdi. Kanı dondu. Yıkık siperler, bağlantı yolları, sığınaklar, bermi çukurları, şehitler ve yaralılarla doluydu. Alaydan geriye komutan birkaç subay ve 150 er kalmıştı. Şehitleri birlikte gömdükten sonra görevi müfrezeye teslim eden alay yaralılarını alarak dağdan aşağıya indi. Gece Yunan karargahında herkes çok sinirliydi. Çal Dağı ele geçirilememiş, Haymana yolu açılamamıştı. Yine çok kayıp verilmişti. Papulas yarmayı gerçekleştirmek için Andreas'ın kol ordusundan bir tümen alınarak yarma bölgesindeki kuvvetlerin takviye edilmesini emretti. Albay Bernardos çekine çekine ama o kanattan bir tümen çekersek düşmanı sol kanadından kuşatma planımız suya düşer dedi. Papulas parladı. Sen ne diyorsun? O plan çoktan suya düştü. Oradaki düşman süvarileri neredeyse bizim sağ kanadımızı kuşatacaklar. Tek çare cepheyi yarmak. Yarın yine taarruz edeceğiz. General Stratigos buz gibi bir sesle, general dedi, her taarruzumuz binlerce insana mal oluyor. Buna karşılık ciddi bir sonuç alamıyoruz. Ordu şimdiye kadar buna bir çare bulmalıydı. Papulas masaya yumruğunu vurdu. Siz bu seferin başlıca teşvikçisiydiniz. Zorlukları ve tehlikeleri anlattığım zaman bana korkma demiştiniz. Stratigos da bağırdı. Ordu eriyor, geçmişi değil, bugünü konuşalım. Papulas ayağa kalktı, yüzünün sağ yanı seyiriyordu. Evet eriyor, üstelik aç, bazı birliklere ekmek yetişmediği için haşlanmış buğday verildi. Gücü tükenmek üzere. Ben bunları bilmiyor muyum? Ne yapayım, savaşı keseyim mi? General Stratigos ürkmüştü. Yo, hayır dedi. Öyleyse yeter, eleştiriye son veriniz. Pallis'e döndü. Yarın da taarruz edilecek, sabah erkenden. Türk ordu karargahında da hava çok gergindi. 7. Yunan tümeninin Doğatepe ve Kartaltepe'den sonra Karadağ'ı da alması ve Polatlı'ya iyice yaklaşması iki büyük sorun yaratmıştı. Bu kez de sağ kanadın kuşatılması tehlikesi belirmişti. Bir delik yamanırken bir başka yer deliniyordu. İsmet Paşa 1. Süvari tümenini 4. gruptan alıp zor duruma düşen mürettep kol orduya geri yolladı. Sağ kanattaki birlikler Polatlı'dan ikmal ediliyorlardı. Düşmanın yaklaşması ikmal düzenini bozmuştu. Şimdi Polatlı'dan geride Yunan toplarının ulaşamayacağı kadar uzakta yeni bir ikmal noktası kurmak gerekiyordu. Cephe komutanlığı Çaldağ ve Haymana kesimlerinin savunulması için de ek önlemler aldı. 23. tümene alaylarından birini cephe ihtiyatı olarak hemen Haymana'ya yollamasını emretti. 23. tümenin iki alayı ilk hattaydı. Tümen komutanı Yarbay Ömer Halis Bıyıktay, 3. alayı olan 68. alayı dinlenmesi için cepheden yeni geri çekmişti. Daha 2 saat bile olmamıştı. Tümenin yazgısı buydu. Durmadan savaşıyor, bir yere gönderiliyor, yürüyor, siper kazıp yerleşiyor, savaşıyor, fırsat bulursa yemek yiyor, sonra bir başka yere gitmesi isteniyor, yeniden yürüyor, yeniden siper kazıyor, yeniden savaşıyordu. Hep böyle geçmişti günler. 3 alayı da buna alışıktı. Bu yüzden askerler yürürken uyumayı öğrenmişlerdi. Alaya hemen toplanıp Haymana'ya hareket etmesini emretti. Askerler yeni yatmışlardı. Kalktılar. Saat 23'te yola çıktılar. Kel Zeynel'in alayıydı bu. Takımın en sonunda gözlerinden uyku akarak elindeki kuru ekmeği kemire kemire eşeğiyle uygun adım tintin yürüyordu. Yürüyüş kolunu denetleyen bölük çavuşu geçerken laf attı. Ne haber Zeynel ağa? Zeynel ne olacak çavuşum dedi. Allah yine yürü ya kulum dedi. Yürüyorum. Çavuşun kahkahası gece sessizliği içinde tabanca gibi patladı. 1 Eylül 1921 Perşembe günü yine top sesleriyle başladı. Kuzey kanatta 7. Tümen Doğatepe'nin doğusundaki Basri Kale Tepesi'ni sabah erkenden şiddetli topçu ateşine aldı. Birkaç dakika içerisinde tepenin doruğunda bulunan Basri Baba'nın yüksek duvarlı kabri yerle bir oldu. Tepenin üzeri dümdüz bir hale geldi. Yoğun ateşten sonra dolgun bir Yunan taburu Basri Kale'ye doğru taarruza geçti. Bu tepe sağ kanadın kilidiydi. Düşman bu yüksek tepeyi ele geçirirse ordunun sağ kanadına tamamen hakim bir duruma geçmiş olacaktı. Taarruz etmek için buradaki birliklerin en zayıf anını bulmuşlardı. Doğatepe'den çekilen birlikler Basri Kale'ye yeni yerleşiyorlardı. Siperler daha yarım yamalaktı. Yunan birliği berkitilmemiş ve düzenlenmemiş Türk mevzilerine iyice yaklaşınca süngü hücumuna kalktı. Kazım Özarp karargahıyla birlikte savaşı Karapınar köyünün kuzeyindeki 1063 rakımlı tepedeki gözetleme ve komuta yerinden heyecan içinde izliyordu. Çok az rastlanılan bir şey oldu. Yunanlı'nın hücum ettiği yarım yamalak mevzideki askerler son ana kadar düşmana ateş edeceklerine siperlerinden fırladılar, onlar da süngü hücumuna kalktılar. Siperlerin önündeki alanda süngüler ışıldadı, birbirlerine girdiler. Seyredeni bile yaralayan çok kanlı bir boğuşma başladı. Kazım Özalp kas katı kesilmiş boğuşmanın sonunu bekliyordu. Sağ kalan Yunanlar geri kaçtılar. Basri Kale tepesi Türklerde kalmıştı. Düşmanın toplarının menzili içinde kalan Polatlı boşaltıldı. İstasyona indirilen yiyecek ve ekmekler birliklere dağıtılamadan kül olmuştu. Durumu öğrenen yakın köylerden ve çiftliklerden birliklere yufka ekmeği ile azık yağacaktı. Yunan 3. kol ordusu çok çabaladı ama ilerleyemedi. Bugün Panayot da yaralanmıştı. Savaşa ara verilince sıhhiyeciler yaralıları toplayıp geri taşıdılar. Panayot'u İnler Katrancı'daki ordu hastanesine gönderdiler. Sol bacağından yaralıydı. Hastanede unutamayacağı bir sahneye tanık olacaktı. 1. Kol Ordu Komutanı General Kondulis bir tümeniyle yine Çal'a yüklendi. Ama Çal grubu 15. ve 24. tümenler çok iyi direniyordu. Asker hayal edilmesi bile zor bir özveriyle dövüşmekteydi. 15. tümenin 38. alayı iyi mevzilenmişti. Hele ağır makineli tüfeklerden biri ileride tek başına çok elverişli bir yer tutmuş, düşmana göz açtırmıyordu. Yunan birliği yeniden taarruza kalktığı sırada tüfek arıza yaptı. Bu talihsizlik savunmayı çok zor durumda bıraktı. Düşman taarruzu hızla gelişmekteydi. Abdurrahman Çavuş arızayı arıyor, telaş ve heyecandan bulamıyor, üzüntüyle gözlerinden ip gibi yaş akıtıyordu. Teğmen Şevket uzaktan bağırdı, ''İğne mahfazasına bak!'' Mahfaza o kadar kızmıştı ki el dokundurulamıyordu. Makineli tüfeğin Karadeniz değerlerinden biri mahfazayı kara başlığı ile tutup çıkardı. Arıza anlaşıldı. İğnenin ucu kırılmıştı. Yeni bir iğne takmak için kırık iğneyi çıkarmak gerekti ama iğne çıkaracağını bir türlü bulamıyorlardı. Yunanlar iyice yaklaşmışlardı. Abdurrahman Çavuş başlığa sarılı olan mahfazayı yakaladı. Dişleri, dudakları, dili cayır cayır yanarak kızgın iğne kovanını dişlerin arasında sıkıştırıp çevirdi. Kırık iğneyi çıkarıp yenisini taktı. Çevreye yanık kemik ve et kokusu yayıldı. Dakikada 500 mermi yakan makineliği çalıştırdı. Can acısından ve heyecandan bütün ciğeriyle bağıra bağıra yakına gelmiş olan Yunan askerlerini biçmeye başladı. General Kondulis Çal yönünden ümidini kesti. İki tümeniyle Haymana yönünü bir daha zorladı. Gırtlak gırtlığa bir savaş başladı. 8. tümen birkaç saat içinde 900 erini kaybetti. 57. tümenin 3 alay komutanı da yaralandı. 176. alaydan 2 bölük, 131. alaydan 2 tabur esir düştü. Savaş dolayısıyla bu birliklerin mevcutları çok azalmıştı ama birlik olarak esir olmaları herkesi şaşırttı ve çok üzdü. 8. ve 57. tümenler Haymana'nın 2 kilometre güneyindeki sırtlara çekildiler ve burada çılgınca direndiler. Çünkü bu sırtlardan ötesi Haymana, dolayısıyla Ankara'ydı. Ağır kayıp Kondulis'i korkuttu, taarruzları durdurdu. Kurmay başkanına etimiz dökülüyor dedi, hedefe ancak iskeletimiz varacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 31 Ağustos günlü ivedi mesaj üzerine Binbaşı Ekrem Bey, subay gönderme işiyle ilgili görevlilerle Aksaray'daki güvenli evde akşamüzeri buluştu. Hemen konuyu açtı. Ankara acele 15 alay komutanı, 35 tabur komutanı, 150 yüzbaşı, 400 teğmen ve üsteğmen istiyor. Yüzbaşı Rasim çıplak ayak ateşe basmış gibi inledi. Of, ne çok subay kaybetmişiz. Ekrem Baydar Ankara'ya gidecekler için yol parası da yollamış dedi. Bu akşam faaliyete geçin. Baş üstüne. General Andreas ordunun emri üzerine batıya Albay Kalinski'nin komutanı olduğu disiplinsiz 9. tümeni yollamıştı. 1. kolordu ile araları çok açıldığı için bazı birliklerin de bu boşluğa sürdü. Elinde ciddi taarruz yapabilecek güç kalmadı. İki yanda topçu düellosuyla vakit geçirdi. 1. ve 12. grup bu sayede dinlendi. Bitkin birlikler sıcak yemek yiyebildiler, temizlik yaptılar ve gece erkenden toprağa uzanıp uyudular. Yüzbaşı Faruk bu fırsattan yararlanarak Nesin'e mektup yazdı. Nesin Hanım, karavana ve barut kokusu yaradı, çok iyiyim. Bugün savaş yok, savaş gürültüsüne o kadar alışmışız ki bu sessizlik hepimize tuhaf geldi. Siz nasılsınız? İşiniz başınızdan aşkın olmalı. Şehitlerimizi burada toprağa veriyor, yaralıları size yolluyoruz. Önümüzdeki yaz bu topraklarda gelincikler kan kırmızı açacaktır. Şefkat ve ilginiz için size bütün gönlümle bir daha teşekkür ediyorum. Kalpağımı kıskanan çok, nazara geldi. Geçen gün ateş hattına gitmem gerekmişti. Afacan bir mermi kalpağımın sağ yanını çizip geçti. Küçük bir savaş anısı bıraktı. Başta suratsız Hasan, bütün doktorlara selam. Allah'a emanet olun. Mektubu ertesi günü yollayacak ama adresini bildirmeyecekti. Bu gece Nesrin yine nöbetteydi. Sorumlu olduğu koğuşlar arasında koşturup duruyordu. Gönüllü hemşirelerden genç bir öğretmen de Nesrin'e canla başla yardım etmekteydi. Koğuştan çıkarken yardımcısına "Niçin bütün öğretmenler gönüllü hemşire olmadınız?" diye sordu. "Sayınız herhalde bu kadar değildir." Genç öğretmen "Haklısınız" dedi. "Daha kalabalığız ama bazı arkadaşlar gelmedi. Çünkü arkadaşımızdan birinin yakını bir din adamı var. Müslüman bir kadının yabancı erkeklere dokunmasının dine uygun olmadığını söylemiş. Arkadaşların da bir bölümü demek ki bu iş dinimize uygun değil deyip gelmediler." Nesin koridorda zıngadak durdu. "Böyle düşünenler herhalde pek çok ki bizde bu hayırlı güzel meslek oluşmamış. Diyelim ki hemşirelik gereği yapılan şeyler dince bir kusur. Ama biri bir insanın, bir milletin iyiliği, huzuru, yararı, hayrı için biraz kusur işlese ne olur? Yüce Allah bunun bir özveri olduğunu takdir edemez mi? Böyle incelikleri kavramaktan uzak, olgun bir insandan daha mı katı? Bu güzel davranışı bencillikten daha değerli, daha insanca, daha Müslümanca saymaz mı?" Üzüntüyle baktı. Bir insanın Allah'ı böyle sırf cezalandırıcı gibi görmesi ve yalnız kendini kurtarmaya çalışması ne kadar yanlış bir şey. Bu dar anlayış bazı Müslümanları çok bencil ve katı yapıyor. Bence Müslümanlık bu değil. Toplumun selameti kişinin selametinden önce gelir. Neyse gel, yaralılara yardım etmek kusursa biz güzel Allah'ımızın affına sığınarak kusur işlemeye devam edelim. Öteki koğuşa girdi. Ameliyattan yeni çıkmış bir yaralı su diye inliyordu, koştu, nemli bir tülbentle yaralının dudaklarını ıslattı. Yaralı birliğini biçen bir Yunan makineli tüfeğini sürünerek yaklaşıp el bombasıyla susturmuş bir fedaydı. Vücudunda ondan fazla kurşun yarası vardı. İş yükü çok artmış olan Kızılay, yakındaki 3 katlı geniş bir Ankara konağına geçmişti. Alt kat atölyelere ayrılmıştı, ücretli ve gönüllü hanımlar sargı paketi hazırlıyor, asker çamaşırı dikiyorlardı. Orta kat da idari işlere ayrılmıştı, son kat misafirhane olarak kullanılıyordu. Halide Hanım'ın cepheye gitmesi üzerine Kalaba'daki evin düzeni bozulmuş, Yakup Kadri buraya taşınmıştı. Karanlık basınca koyu bir sessizliğe gömülen Ankara'da Kızılay merkezi aydınlar için bir sığınak oldu. Akşamları 3. katın sofasında toplanıyor, bol çay içerek geç saatlere kadar cephe haberlerini konuşuyor, Türkiye'nin geleceğini tartışıyorlardı. Bu sohbetlere katılmak için zaman zaman Doktor Adnan Bey de gelip gece kalmaktaydı. Bugün düşmanın Haymana'nın kapısına dayandığı Yunan 7. tümeninin Polatlı istasyonunu top ateşi altına aldığı duyulmuştu. Bir memur ordu dağılırsa bir daha toparlanamayız dedi. Yaşlı bir kızılaycı azarladı. Sus, ordu yenilebilir ama millet yenilmez. Milli mücadeleyi tükenmez, Kuvayi Milliyecileri iyimser yapan sır buydu işte. Herkes çadırına çekilmişti. Büyük çadırın altında yalnız Pallis'le Sarıyanis kalmıştı. Uzaktan top sesleri geliyor, ufukta ara sıra top ışıkları çakıp sönüyordu. Albay Sarıyanis o kadar emek verdiği ve güvendiği planın adım adım çöküşüne tanık olmanın derin üzüntüsü içindeydi. Acıdan kararmış bir sesle oyunu kaybediyoruz dedi. Pallis kızdı. Böyle konuşma, senin de benim de ümitsizliğe kapılmaya hakkımız yok. Daha şansımız çok, çal daha düşünce neler olacağını biliyorsun. Bir kurmay olarak çok iyi biliyordu elbette. Çal Dağı düşerse Türk direnişi parçalanıp çökecek, 2 gün sonra da Ankara Kalesi'nde Yunan bayrağı dalgalanacaktı. Sarıyanis başını önüne eğdi ve bunun için dua etti. 2 Eylül'de orduya bağlı topçu birlikleriyle 3. ve 1. kol orduların tüm topları sabah Çal ve Haymana kesimindeki Türk mevzilerini delice dövmeye başladılar. Savaşın 11. günüydü, mevziler cehenneme döndü. Havadan mermi yağıyor, havaya taş, toprak, silah ve insan parçaları uçuyordu. Bir saat sonra 2 kol ordu Çal Dağı'nı ve Haymana'yı ele geçirmek azmiyle ilerledi. Çok yırtıcı bir savaş başladı. General Papulas yaralıları ziyaret etmek için İnler Katrancı'daki ordu hastanesine geldi. Hatır soracak ordunun annesi, ordunun ablası gibi kuruluşların ana vatandan yolladığı sigaraları, şekerleri, küçük hediyeleri de yaralılara dağıtacaktı. Kaç zamandır yapmayı düşündüğü ama gerçekleştiremediği bu ziyaretin yaralıları çok memnun edeceğini umuyordu. Başhekim ve doktorlarla birlikte büyük hastane çadırına girdi. Panayot çok heyecanlıydı. Başkomutanı ayakta karşılamak istiyordu. Ama ayağı çok sancıdığı için başaramadı. Yatakta oturmaya çalışırken tüylerini diken diken eden bir şey oldu. Protesto ıslıkları ve terhis çığlıkları duyuldu. Bu acayip tepki birdenbire yayıldı. Dev çadır öfkeli yaralıların çığlıklarıyla doldu. Eve gitmek istiyoruz. İngiliz petrolü için ölmek istemiyoruz. Burada ne işimiz var? Bizi eve yolla. Sonra daha pis sesler yükseldi. Yuh, yuh, yuh! Askerler başkomutanlarını yuvalıyorlardı. Panayot korku ve utançla taş kesildi.